İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine İstanbul stüdyolarınızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda İstanbul Belediyesi eski başkanı Sayın Ali Müfit Yurtuna bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz.
Şeref duyduk.
Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Karamanlı olduğunuzu biliyorum ama sizin ağzınızdan dinleyelim. Nasıl bir çocukluğunuz oldu? Öğrenim hayatınız. Bize biraz bahseder misiniz?
Evet. Ben bugünlerde de maalesef müessif bir olay dolayısıyla kamuoyunda çok ismi duyulan Ermenek'te doğdum.
Evet.
Ermenek, Torosların yamaçlarında, Göksu Vadisi'nde şirin bir ilçe. Taşeli beldesinin merkezi. Baraj dolayısıyla da şimdi büyük bir baraj gölünün kenarında şirin bir ilçe. Daha sonra İlkokulu ve ortaokulu Karaman'da bitirdim.
Merkezde.
Merkezde, hı hı. Evet. Liseyi İstanbul'da bitirdim. İstanbul'da çok lise yoktu zaten. Çok az sayıda lise vardı.
Ama erken yaşta İstanbul'da olmuşsunuz.
Evet.
Zaman, değil mi?
Evet. Ben tabii lise hayatında, evet, İstanbul'a geldim. Liseden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittim. İngilizce bölümünden sonra...
İngilizce bölümünü mü kazandınız?
İngilizce bölümünden sonra hukuk fakültesine gittim.
Evet.
İkinci olarak Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim.
Çok güzel.
Ve sonrasında da bir yandan ticaretle uğraştık. Bir yandan da...
Birçok alanda,
değil, evet,
mi? Yani hem ticaret hem hukukçu olmak, mesela Orta Doğu'da okumanız da ayrı bir yönü. Hepsi,
evet,
çeşitlilik hayatınızda.
Okumayı, evet, çok seviyordum. Zaten, evet, lisedeyken de ciddi araştırmalar yapan falan birisiydim. Öğrenci olarak parlak bir öğrenciydim lisede.
Evet, başka türlü Orta Doğu ve Ankara hukuk olamazdı herhalde. Evet.
Hatta unutmuyorum, çok hayret edilen bir şeydi. Lisedeyken daha uranyum 235-236 izotoplarını inceleyip karbondan atom bombası yapılabileceğini falan ispat etmeye çalışan birisiydim.
Evet.
Ve çok okuyorduk. Daha ortaokul seviyesindeyken, artık şimdi ilk öğretim okulu oldu ama İlköğretim'in ikinci kısmı diyelim.
Tabii.
Yerli klasikleri, yerli yazarlarımızın çoğu eserlerini okumuştum. Lise seviyesinde de yabancı yazarların
çok
çoğunu,
güzel,
okudum.
Evet.
Tarihe ve tarihi romanlara, kitaplara, biyografilere çok meraklıydım. Dolayısıyla daha ilkokuldan başlayarak, ilkokul, ortaokul, lise hayatım hem iyi bir öğrenci olarak geçti, hem de,
evet,
hem sosyal alanda hem de fen bilimleri alanında çok severek, çalışarak ilerlediğim alanlar oldu. İki alanda da başarılıydım.
Evet, bu dikkatimi çekti. Çünkü bazı kişiler fende başarılıdır, bazı kişiler sosyal,
evet,
alanlarda başarılıdır ama siz her,
evet,
ikisinde birden.
Tabii edebiyatta çok severdim. Şiirler,
evet,
yazardım. Duvar gazetesi
çok
çıkarırdık.
Çok yönlü bir insandım.
Tabii. Yani bir yandan matematik, fizik, kimyada bir takım teoriler geliştirmeye çalışırken...
Tamam, evet.
İnanılmaz bir tarih merakım vardı. Hatta Herodot derler daha ilkokuldayken.
Evet.
Dolayısıyla bilgiyi böyle sünger gibi emen bir yapım vardır. Çok hızlı okurum, çok hızlı öğrenmeye çalışırım. Ve dolayısıyla hem makale anlamında hem de kitap olarak çok fazla kitap okudum. O yaşlardayken kütüphaneden çıkmazdım. Kütüphane memurunun sanki arkadaşı gibi olmuştuk. Çünkü sürekli o zamanlar kütüphaneler,
tabii,
çok,
tabii,
daha istifade edilebilir durumdaydı.
Evet.
Şimdi internet, bilgisayar vesaire olunca herkes her şeye ulaşabiliyor.
Evet.
Ama ben çok mutlu bu anlamda bir çocukluk geçirdim. Ailemiz orta halli bir aileydi. Ticaretle uğraşan bir aileydi. Hem Ermenek'te, daha Ermeneğin eşrafından denebilecek, Ermenek dışına, yani bölgesel ticaret yapan, o zamanlar çok azdı tabii, bölgesel çapta Akdeniz, İç Anadolu, hatta Marmara bölgesine kadar uzanan yelpazede dağılımı olan gıda ve deri üzerine ticaret yapan bir aileydim. Daha sonra da yine ailenin ticari hayatı Karaman'a, Konya'ya, İstanbul'a taşındı. İstanbul'da da dolayısıyla biz daha lise hayatından itibaren giyim, hazır giyim, tekstil üzerine ve mağazacılık üzerine çalışmalara başladık. Üniversite sonrasında da yine bu çalışmaların içerisinde oldum ve bir yandan da avukatlık hayatım başladı. O sırada da İşte Anavatan Partisi'nin kurulma süreci oluşunca 1983'te Anavatan Partisi'ne dahil olduk.
Aslında bayağı eskisiniz siyasette yani.
Evet, ben aslında çok fazla siyasetin içine girmiyordum. Turgut Bey, Allah rahmet eylesin, merhum Cumhurbaşkanımız, benim 80 öncesi Ankara'da yakın tanıdığım birisiydi ve Turgut abi diye hitap ederdik. Ben üniversite yıllarında sanatla da çok ilgilendim. Sanat Derneği ve Müzik Kulübü başkanlıkları yaptım.
Maşallah.
Evet.
Gerçekten çok yönlüsünüz.
Sağ olun. Evet. Sanat Derneği'nde hem edebiyat ağırlıklı gençler yetiştiriyorduk. Şiir vesaire filan. Müzik Kulübü'yle de müziğin her alanında gruplarımız vardı. Tasavvuf musikisi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, hatta hafif müzik. Barış Manço'nun filan daha yeni meşhur olduğu dönemlerdi. Konserler filan yaptırmıştık. Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve Türk tasavvuf musikisi alanlarında gruplarımız vardı. TRT'nin bütün seçkin sanatçıları bizim grubumuzda yer alırdı ve Anadolu'nun birçok yerlerine konserler düzenlerdik. Ki Ankara'da düzenli konserlerimiz, düzenli kültür ve sanat faaliyetlerimiz olduğu için Ankara'nın bütün seçkin bürokratları, siyasileri bizim o faaliyetlerimizin içine gelir, yer alırdı. Hangi parti olursa olsun, o zaman CHP, MHP, Milli Selamet Partisi, Adalet Partisi gibi partilerin önde gelen isimleri ve bakanları toplantılarımıza katılırdı. Hatta hiç unutmuyorum, daha o yıllarda yani üniversite genciyken Kültür Bakanlığı bize Kültür Bakanlığı'nın bütün faaliyetlerini düzenlememizi arzu etmişti. Ama biz girmedik doğrusu. Hem siyasi ve hem bürokratik anlamda.
Ama ilgi görmüşler sizi demek ki.
Evet, sağ olsunlar. Evet. Bir gelecek gördüler herhalde. Evet. Fakat dediğim gibi bu faaliyetlerimiz ve oluşan çevre bizi hem kültürel entelektüel atmosfere soktu hem de siyasi atmosfere soktu. Ve birçok bağlantılar oluştu. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda pardon, uzak kalmakla beraber 80 ihtilalinden sonra oluşan yeni politik süreçte çok uzak kalamadık. Turgut Bey de eskiden tanıdığımız ve abi diyecek yakınlıkta olduğumuz için hiç değilse destek verelim, katkı sağlayalım diyerek dahil olduk.
Evet, i̇şte iyi de olmuş.
Giriş zaten. O giriş.
Evet.
Evet ve 83 yılında çok istemişti bizim milletvekili olmamızı. Milletvekili listeleri teşkil edilemiyordu. Yani
tabii.
Neredeyse bazı illerde boş kaldı. Konya'dan veya İstanbul'dan. Ama ben milletvekili olmak isteğim yoktu. Dışarıdan yardım edeceğim dedim. Fakat nasip işte bir yerden başlıyor. 84 seçimlerinde, yerel seçimlerde genel. Yine ben hiç haberim yokken meclis üyeliği listesinde birinci sıraya yazmışlar. Çok genç olmamıza rağmen. Ve ben ne olduğunu anlamadan belediye meclis üyesi oldum. Kartal'dan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden. Artık bir yeni süreç başladı bizim için. Evet. Yerel yönetimler alanında. Büyükşehir'de hukuk komisyonu başkanlığı ve meclis başkan vekilliği görevlerimiz oldu.
Aslında efendim böyle kademe kademe ilerlemeniz de tecrübe açısından çok daha iyi olmuş değil mi? Daha sonraki İstanbul Belediye Başkanlığı açısından.
Evet.
Diğer kademelerde çalışmış olmanız da.
Çok doğru. İşte 80'li yıllarda ben hem ilçe hem büyükşehirde belediye meclis üyeliğim olduğunda ve meclisteki aktif görevlerim ortaya çıkınca kendimi teorik olarak da yetiştirme ihtiyacı hissettim. Çünkü benim bir huyum var. Bir işi yapıyorsam onun teorisini çok iyi bilmeliyim. Pratikle teoriyi buluşturduğunuz zaman ciddi verim alabilirsiniz. Bugün ne yazık ki önemli eksiklerden birisidir. Teori çok ihmal edilir, pratik üzerine durulur veya pratik ihmal edilir, teori üzerine durulur. Ama birbirinden kopukluk oluşur. İşte o süreçte ben ihale mevzuatı kurslarına gittim, belediye mevzuatı kurslarına gittim. Hukukçu olmamla beraber ilaveten o kurslara katıldım. İmar mevzuatı kurslarına gittim. Dolayısıyla belediyeciliğin encümen işleyişinden tutunuz, imar mevzuatı, ihale mevzuatı, belediyenin diğer mevzuatına tam bir şekilde vakıf oldum.
Tabii.
Ve o şekilde görev yaptım.
Bu da hep avantaj olmuştur sizin için. Tabii, daha sonraki
Evet, başkanlığı döneminizde. Tabii 94 yılında ben tekrar yani 89'dan sonra 91'den sonra pardon siyasete bir ara verdik. 94'ten itibaren tekrar o zaman Sayın Erdoğan'ın başkanlığı sürecinde yine onların davetiyle dahil olduk. Yine
rahmetli şey, Erbakan hocamız da değil mi?
Tabii o zaman Refah Partisi vardı. Merhum Erbakan hocamız Refah Partisi'nin başındaydı. Sayın Erdoğan da 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyordu. Evet. O süreçte biz de yine dışarıdan destek verelim dedik ama dediler ki işte bu tecrübeler var, bize destek olun diye. Bir hizmetimiz olacaksa destek olalım dedik. O şekilde yine Büyükşehir ve Kartal Meclisliği ve Büyükşehir Meclis Başkanlığı görevimiz oldu. Başkan Vekilliği görevimiz yine onun yanında. O süreçte de ben hem dünyada hem Türkiye'de yerel yönetim nedir, belediyecilik nedir, nasıl devrim yapmak gerekir, nasıl reform yapmak gerekir, çok ciddi kafa yordum.
Evet.
Çok ciddi araştırmalarım oldu. Dünyayı inceledim, Türkiye'yi inceledim, Türkiye'nin karakteristiğini inceledim, yerel yönetim tarihimizi, 3000-5000 yıllık şehircilik tarihimizi, kültürü, medeniyeti, şehir ve medeniyet kavramlarının birbiriyle ilintilerini, bağlarını hep inceledim. İşte nasip oldu, belediye başkanı olunca ben kafamda her şey hazır bir şekilde belediye başkanı oldum. Ve o tarihte ilk defa işte 2023 İstanbul vizyonunu ortaya koyduk. Daha sonra bir parti tabii bunu sahiplendi ama olsun önemli değil. İlk
fikir 90... babası siz misiniz?
Tabii evet. Bizim keşke o kitabı getirseydim. 2023 vizyonu diye kitap hazırlamıştık. 2023 vizyonu ne demekti? 99'un başı, 98'in sonu işte yeni belediye başkanı oldum ve tekrar ikinci dönem aday olmak üzere hazırlık yaparken İstanbul'un önüne ne koymalıyım diye düşündüm. Ve İstanbul neden bu hale geldi? Günlerce, gecelerce düşündüm. Bir gün Arşimet gibi yataktan fırladım, buldum diye. Belki çok orijinal bir şey değil ama benim için püf noktasıydı. İstanbul'un niye bu hale geldisinin sebebini İstanbul iddiasını kaybetmiş diyerek buldum. Çünkü 2000 yıl dünya yöneten şehir olmuş İstanbul. Doğu Roma, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorlukları gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış ve dünya 2000 yıl İstanbul'dan yönetilmiş. İnanılmaz bir kültür, medeniyet, ticaret merkezi olmuş. Böyle bir şehir. Ama ne yazık ki 1950'lerden, 60'lardan başlayarak neredeyse kaderine terk edilmiş ve kaderine terk edilmenin yanında yanlış uygulamalarla sağıyla soluyla oynanmış, o İstanbul olmaktan çıkarılmış. Öyle olunca da İstanbul iddiasını kaybedince ve sahipsiz kalınca herkes çok kolay İstanbul'la oynamaya başlamış. Birisi gelmiş gecekondu yapmış, birisi gelmiş Haliç'e, dere yataklarına fabrika kurmuş, öteki gelmiş Boğaz'a istediğini yapmış.
Bu yaklaşımınız
böyle bir İstanbul gerçekten olabilir
evet,
miyim?
Evet.
Dünyanın en nadide, en kıymetli, en tarih dokusu, hazinesine sahip bir şehri biz kaderine terk ediyoruz. Herkes her şeyi yapıyor. Bu aklın alacağı bir şey değil. Onun için dedik ki İstanbul yeniden iddia sahibi bir şehir olmalı. Ne yapalım peki? Ne yapmalı o evet. zaman? İşte 25 yıl sonraya gittik. Daha doğrusu dünya şehircilik tarihini incelerken ve gelecek vizyonu incelerken şunu gördüm. 2025 dünya şehirciliğinde bir dönüm noktası olacak. Dünyanın önde gelen ülkeleri şehirlere yeni bir konsept oluşturacaklar.
O zaman 2023'te bizim bu
O zaman olması. Dedik ki 2025 dünya şehirciliğinde evet. bir süreç değişimi olacaksa biz de buna kendimizi hazırlamamız lazım. Biz evet. daha öncelikli olmalıyız. Baktık 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı.
Çok güzel.
O zaman biz Cumhuriyetimizin 100. yılına yani o günkü tarihten 25 yıl sonrasına nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Haliç böyle lağım ve bataklık içinde mi olmalı? Derelerden lağım mı akmalı? Yeşile hasret, boyasız, sıvasız bir İstanbul mu? Böyle bir İstanbul bize yakışıyor mu? Kubbelere gecekondu yapılmış, iş yerleri yapılmış, cami avluları dükkanlarla dolmuş, tarihi bütün mekanlar, surlar tahrip olmuş. Binlerce, bakın yüzlerce demiyorum, binlerce tarihi eser kaybolmuş. Böyle bir şehir, böyle bir İstanbul'u taşımak bize yakışır mı dedik. O zaman ne yapalım? 2023 vizyonunu ortaya koyduk. 25 yıl sonrasına gittik. Dedik ki 2023'te peki nasıl bir İstanbul olmalı?
Bir hedef koydunuz kendinize. Tabii. Ve ondan sonra adım adım.
Evet, nasıl bir İstanbul? Zaman tünelinde 25 yıl sonrasına gittik. Yani o günden 2023'e gittik. Bir İstanbul tasavvur ettik. Nasıl bir İstanbul olmalı? Böyle dediğimiz gibi deniz kirli, boğazına gidemiyorsunuz. Her taraftan lağım veya bataklık, yeşil yok, tarih yok, kültür yok. Yozlaşan bir yapı, şehir kavramı kaybolmuş, şehirli kentli kavramı kaybolmuş. Bunları doğrusu hiç kabul edemedik. O zaman dedik ki bir iddia ortaya koyuyoruz işte. Niye İstanbul bu hale gelmişti? İddiasını kaybetmekten ve sahipsizlikten. İstanbul'a sahipleniyoruz dedik. İstanbul bizim ve İstanbul'a yeni bir iddia ortaya koyuyoruz. İşte dünya şehir konseptinin gelişmesine baktık. Dünya 10 önemli şehirden yönetilecek. Dünya böyle bir trende giriyor. Dedik ki öyleyse o 10 önemli şehirden birisi İstanbul olmalı. Buna hazırlanmalıyız. Bu ne demek? Lider şehir, yöneten şehir İstanbul kavramı. Ve dünyanın en önemli, hatta mümkünse birinci öneme sahip lider şehir İstanbul. Bunu yerleştirdik. Bunun içinde ne var? Bunun içinde finans merkezi var. Bunun içinde ticaret merkezi var. Bunun içinde kongreler merkezi var. Turizm merkezi var. Fuarlar merkezi var. Yani gökten para yağan bir İstanbul tabir yerindeyse.
Evet.
Zengin bir İstanbul. Ve dolayısıyla bunun içinde her taraf pırıl pırıl, tarihi dokusu, binalar, cepheler, sokaklar, pırıl pırıl bir İstanbul. Ve ikinci ana ayağı, teması, dünya kültür başkenti İstanbul.
Evet.
Bu ne demek? İstanbul dünya kültürünün çok önüne geçmiş, Türk tarihini ayağa kaldırmış, Türk kültürünü yaşatır hale gelmiş, geleneksel Türk kültürünü ve Osmanlı ve özelinde de İstanbul kültürünü yeniden ayağa kaldıran, onu yaşatır hale gelen bir İstanbul. Yani bilim merkezi, kültür merkezi, sanat merkezi, edebiyat merkezi, araştırma, geliştirme merkezi, dünya diplomasisinin merkezi aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu imbiklerden geçmiş bir İstanbul. Yani İstanbul insanı dendiği zaman sanatçı, sanatkar ruhuyla, edebi kişiliğiyle, bilim ve teknolojik vasfıyla İstanbul hanımefendisi ve beyefendisi.
Çok güzel.
Şimdi bunu kurguladık. Dolayısıyla...
Evet. Pardon, ben tabii şunu fark ediyorum size anlattıkça. Bütün bu çocukluğunuzdan itibaren bize anlattığınız zengin birikim artık kendini göstermeye başlamış tabii ki. Bütün bu vizyonunuzda, ortaya koyduğunuz vizyonda zaten kendisini gösteriyor. Yani eğer o birikim, o zengin birikim olmamış olsa bu derece bir yansıma da olamazdı. O yüzden buna da sevindim. Yani bütün bunların yansıması bu.
Teşekkür ederim. Gerçekten çünkü hem tarihimize baktık, geçmişe, bize biz neyiz? Aylin Hanım, şöyle bir şey çok yanlış şehircilikte. Olayı bir parantez açarak gene devam ederiz.
Tabii.
Zannediliyor ki şehrin orasına burasına bir şeyler yaparak hizmet ediyoruz. Buraya yol açalım, buraya bir gökdelen yapalım, buraya bir belediye binası yapalım, şuraya bir şey yapalım. Bu yanlış. Bu hizmet değil. Hizmet nedir peki? Şehre bütüncül bir bakış açısı koymak. İşte 2023 vizyonu derken biz bunu ortaya koyduk. Ben çok ana hatlarıyla söyledim.
Tabii.
Bir, lider şehir İstanbul. İki, dünya kültür başkenti İstanbul. Peki bunu hangi vizyonla, hangi konseptle ele alarak gideceğiz. İki temel yine yaklaşımımız oldu. Bir, İstanbul'un nüfusu azaltılmalıdır. İki, niteliği arttırılmalıdır.
Evet, ben de size sormayı düşündüğüm sorulardan biri bunlardı. O yüzden girebiliriz bunlara.
Biz İstanbul'un nüfusu 10 milyondu. Benim dönemimde nüfus artmadı. Ama hedef olarak da 8 milyona indirilmesini biz öngörüyorduk.
Evet. Tersine göç diyebilir miyiz?
Tabii tersine göç. Çünkü zorla değil ama bakın.
Tabii.
İşte fabrikalar, çünkü İstanbul eğer dünya kültür başkenti olacaksa ve İstanbul demin söylediğimiz gibi lider şehir olacaksa sanayi şehri İstanbul değil.
Doğru.
Sanayi yok. Artık bilim merkezi, Ar-Ge merkezi, fuarlar merkezi, kongreler merkezi, ticaret merkezi, diplomasi merkezi, dünya sinemacılığının merkezi, dünya tiyatroculuğunun merkezi, dünya müziğinin merkezi ve aynı zamanda bizim yerelimizin, yerel değerlerimizin en güzel icra edildiği, en güzel dışa yansıdığı bir merkez. Klasik bir söz var hani yerelden küresele veya küreselden yerele diye. Yerel kimliğiniz yoksa, yerel kişiliğiniz yoksa küreselde de var olamazsınız. Popüler kültür dediğimiz, üretilen o kültür bugün bütün değerlerimizi yok ediyor. Kasıp kavuruyor. Ne inanç dokumuz kalıyor, ne kültür, milli kültür kimliğimiz kalıyor. Ne beşeri kimliğimiz, ne millet kimliğimiz, ne yerel şehir kimliğimiz kalıyor. Her şeyimiz gidiyor. Gastronomi, yerel yemek kültürümüz gidiyor. Kıyafet kültürümüz, kumaş kültürümüz, konuşma kültürümüz, dilimiz, edebiyatımız, her şeyimiz gidiyor.
Bizi biz yapan her şey.
Her şey. 100-200 kelimeyle konuşan nesiller üretiliyor.
Doğru, ne yazık ki.
Bilim yok, ekonomi yok, zenginlik yok, nezaket, letafet yok. Kaybolmuş, geride kalmış. Bu olmaz. İstanbullu deyince akla ne gelir? Bakınız. Bu ortalama İstanbulluyu söylüyorum. Çok eğitimli İstanbullu değil. Bir, aklı selim sahibidir. Güzel akıl sahibidir. İyi düşünür, iyi şeyler üretir. Hissi selim sahibidir. Güzel duygular taşır İstanbullu.
Burada yaşamanın verdiği belki
tabii,
de değil mi?
Tabii, kimseye kötülük düşünmez, kin beslemez, kimseyi yargılamaz, kimseyi aşağı görmez. Asla. Ve zevki selim sahibidir. Yani averaj bir İstanbullu edebiyatçılığı vardır, müzisyenliği vardır, güzel belagatı, güzel hitabeti vardır, güzel konuşur, güzel giyinir. Dolayısıyla İstanbul hanımefendisi, İstanbul beyefendisi tipi işte bu aklı selim, hissi selim ve zevki selim ortamında ortaya çıkar.
Bunlar ne kadar özlenen kavramlar. Sizin bunlara özen duymanız, bunları özendirmeniz, bunlar üzerinde bir çalışma yapmış olmanız, böyle bir kaygı içerisinde olmanız bile çok takdire şayan.
Sağ olun. Belki hatırlarsınız İstanbullu olmak diye bir kampanya yapmıştık. Ben İstanbulluyum diye.
Evet.
Rahmi Koç'tan İbrahim Tatlıses'e, işte Tansa Türk'ten başka bir sanatçıya ve yerel sade vatandaşlara kadar afişlere taşımıştık. Ben İstanbulluyum diye. Nereden ona girdik? İşte ben bilgiye dayalı çalışmayı çok seviyorum. Araştırmalar yaptırmıştım. İstanbul'da yaşayanların %89'u kendini İstanbul'a ait görmüyordu. Ancak %11'i. Bu da insanları yaşadığı ortamdan, şehirden kopuk yapıyordu. Bu da ne sonucu doğuruyordu? Mutsuzluk. Çünkü ait olmadığı bir şehir var. Ve ait olmadığı insanların arasında yaşıyor. Bu insanları mutsuz yapıyordu. O mutsuzlukta şehri ve çevresini daha kolay tahrip eder hale getiriyordu o insanı. Halbuki ne olması lazım? Şehirde yaşayanın şehrine, kentine sahip çıkması lazım. Mutlu olması, yüzü gülmesi gerekiyordu.
Psikolojik bir çalışma da yapmışsınız aslında.
Tabii.
Yani olayın psikolojisi.
Evet ve önemli. İşte ben İstanbulluyum kampanyasını, kentine ve kendine sahip çık kampanyasını başlattık. Bunun iki temel görüntüsü vardı. Bir, şehrin fiziki dokusunu düzeltmeliyiz. Onun için bütün evler sıvasız, boyasız ev kalmamalı. Ana caddelerden başlayarak kurduğumuz şehircilik atölyesine taşıdık. Paris Belediyesi ile şehircilik atölyesi, kentsel tasarım müdürlüğü kurduk ve bütün şehrin cephelerini, binalarını fotoğrafladık. Tek tek o atölyede üzerine yatırıldı ve üzerinde çalışıldı. Binaların diyelim ki taş bina tuhaf bir hale gelmiş. Yanında cam, yanında bütün cepheler kirlenmiş, tabelalar, klima cihazları, tavan kötü, kötü bir görüntü. Bütün bunlar ele alındı. O Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ndeki uzmanlarımız Avrupa ve dünya başkentlerine ve tarihi kentlerine gönderdik, yetiştirdik. Tek tek bir caddeye girilince o caddenin görüntüsü ne olmalıdır? Bunlar çalışıldı.
Ama yine şunu görüyorum ben, bir başkan olarak sizin bu estetik kaygınız, sanata, bilime, estetiğe, bütün bunların toplamına olan özenmeniz neticesinde bunlar oluyor. Yani eğer baştaki kişi böyle bir arayış içerisinde olmazsa, böyle bir kalite anlayışı içerisinde olmazsa, alttaki kişilerden bunu beklemek yersiz olur zannediyorum. O yüzden sizin, yine aynı şeyi söyleyeceğim ama zevkinizin bir yansıması bu.
Tabii şunu tamamlayarak sizin cümlenize cevap verecek bir şey söyleyeyim. Yani fiziki görüntü iyileşmeli. Bunun işte 2023'e gidişin birinci ayağı, birinci adımı 2005'ti.
Evet.
2005'in hedefi yaşanabilir İstanbul'du. Yaşanabilir İstanbul ne demek? Ulaşım dahil bütün problemlerini çözmüş olmaktı.
Evet.
Biz gerçekten Haliç'i temizledik, Haliç'i yüzülür hale getirdik.
Ve galiba bizzat yüzdünüz mü?
Tabii yüzdüm.
Evet, evet.
Ağaçlandırma kampanyaları yaptık, dereleri ıslah ettik, altyapı işlerini bitirdik. Ulaşım artık problem olmaktan çıkmıştı. Ve şunu söylüyordum, artık İstanbullu bir yere giderken randevusuna geç kaldığında trafik vardı, geç kaldım diyemeyecek. O noktaya getirmiştik. Ve işte dolayısıyla fiziki mekanlar, caddeleri, meydanları, köprüleri, kavşakları düzgün olup günlük problem yaşamaz hale gelince bir ayağı işin tamamlanmış oluyor. İkincisi, içinde yaşayan insanın buna hazırlanması. İşte ben İstanbulluyum kampanyası da mekan güzelleşirken İstanbullu da kendini kente ait hissetsin diye İstanbullu olma kampanyasını başlattık. Ve bunun sonunda bizim çalışmalarımızla %90'lara kadar çıktı ben artık İstanbulluyum diyen. Çünkü dikkat ederseniz genelde bir soru vardır, bir iki kişi karşılaştığında nerelisin?
Evet.
İşte geldiği yeri söyler.
Evet, doğduğu yeri, geldiği
tabii,
yeri.
Tabii ben İstanbulluyum demek geldiğimiz yeri inkar anlamında evet, değil. Bu karışmasın.
Tabii. Ama bu aidiyeti hissettirmişsiniz.
Tabii.
Yani,
evet. Biz oradan geldik ama
tabii.
Bütün Anadolu şehirlerimiz, tabii, hatta Balkan şehirleri, Kafkas, Orta Doğu'dan gelen birçok bizim vatandaşlarımız var. Hepsi kıymetli. Geldiğimiz her yer güzel. Ben nasıl Erzurum'u, nasıl Mardin'i, Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Konya'yı, Ankara'yı, Sivas'ı, Trabzon'u, neyse her şehrimiz, Bursa'yı, Edirne'yi nasıl dışlayabiliriz? Hepsi güzel. Tamam, onlarla gurur duyuyoruz. Ama artık İstanbul'da yaşıyorsak ve burada yaşamaya devam edeceksek, çoluk çocuğumuz burada yetişecekse artık ben İstanbulluyum demeliyim. Ve sahip çıkmalıyım. Dolayısıyla ne oldu? İstanbul kültürüne dahil etme durumu oldu. Bu okullara yansıdı. Bütün okullarda eğitim seferberliği başlattık. Aylin Hanım, size bir şey daha söyleyeceğim. Belki çok enteresan. Yaptığımız araştırmalarda İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen insanlar vardı. Özellikle de kadınlardan, özellikle çocuklardan. Evet, düşünebiliyor
çok
musunuz?
Çok acı bir durum bu tabii ki.
Ne kadar acı
tabii,
bir şey.
Tabii.
Denizi görmemiş. Bırakınız Topkapı Sarayı'nı gezmeyi, Çamlıca'yı görmeyi, evet, müzelere gitmeyi vesaire vesaire. İşte biz okullarda, semtlerde, semt kahvelerinde, liseler, ilkokullar, üniversiteler başlamak üzere yüzlerce konferanslar, sergiler başlattık. Sanatçılar gittiler, o bölgede yetişen insanlar, mesela Aydın Boysan gibi, Maraza, birçok böyle İstanbul'un eskileri, İşte Özemre gibi, Allah rahmet eylesin, İstanbul beyefendisi insanlar, nice böyle insanlar hep bölgelerinde konferanslar verdiler, dersler verdiler, sergileri açtılar, anlattılar ve biz de yaptığımız gezilerle gençleri, çocuklarımızı ve insanlarımızı İstanbul'la bütünleştirdik. Dolayısıyla bu nedir? Bu bir süreçti tabii. Akşamdan sabah olacak bir şey değildi. Bu belki 50 yıllık, 100 yıllık bir süreç. En azından 2023 süreci, ama tekrar ediyorum, bu sürecin en önemli vizyonel yaklaşımı nüfusun azaltılması, niteliğin arttırılmasıydı. Niteliğin arttırılması ne demek? İşte İstanbul'da yaşayan her birey aklı selim sahibi, hissi selim sahibi, zevki selim sahibi olmalıydı. Taksi şoförü iki dil bilmeli. En az bir dil.
Toplam kalite dediğimiz şey aslında.
Tabii evet. İşte her birey nitelikli olunca Şehir nitelikli insanlar topluluğu haline geliyor. Hedefimiz buydu. Üzüldük ama ne yazık ki o süreç biraz kesintiye uğradı. Çünkü 2010 bizim Avrupa Kültür Başkenti hedefi, bizim ortaya koyduğumuz bir hedefti, istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. Karar merkezi bir İstanbul olmalıydı. 2015'e vardığımızda başka bir aşama, 2020-2023. Şimdi geldiğimiz nokta neredeyse 18 milyon oldu İstanbul'un nüfusu ve o süreç kesildi. Şu karıştırılıyor: İnsan deposu başka bir şeydir, şehirli olmak, şehir başka bir şeydir. Bir sürü insanı bir yere yığarsınız ama kültür yok, sanat yok, komşuluk yok, dayanışma yok, yardımlaşma yok. Bu nasıl şehirli olmak?
Yaşam kalitesi itibariyle o kişiler de zaten
mutlu olmuyor.
Değil, tabii ki.
Kesinlikle. Ben işte o 99 depreminde bunu çok acı yaşamıştım. Biraz da oradan hareketle biz başladık. İnanın binalar çökmüş, bir daireden insanları kurtarıyoruz. Soruyoruz, yan dairede kaç kişi vardı enkazın altında? Bilmiyorum diyor.
Tanımıyorlar,
evet,
komşuluk yok değil mi?
Komşuluk yok, olmaz.
Çok acı tabii.
Halbuki bizim kültürümüz komşuluk üzerinedir. Mahalle kavramı bizim kültürümüzün ürettiği bir kavramdır. Mahalle. O mahalle ne demek Aylin Hanım, biliyor musunuz?
Evet.
Biliyorsunuz da yani ben bir vurgu olarak
tabii
böyle
ki,
soru
evet.
soruyorum.
Tabii.
Mahallede her kesimden insanın komşuluk hukuku içinde bir arada yaşamasıdır. Yani fakiri var, zengini var. Eğitimlisi var, eğitimsizi var. Bürokratı var, esnafı var. İşsizi var, işlisi var. Kadını var, erkeği var. Genci var, yaşlısı var. Bunların hepsi bir arada. Yani bir arada derken bir mahalle ortamında geçirgenlik var. Ne demek geçirgenlik? İki önemli anlamda bunu söylüyorum. Bir, ekonomik anlamda geçirgenlik. İki, kültür anlamında geçirgenlik. Ekonomik anlamda geçirgenlik, zengini var mahallenin, fakirini görüyor, ona yardım ediyor. Fakir ne yapıyor? Ona güzel bir selam söylüyor, ona bir dua ediyor.
Tabii.
Ne kadar
önemli değerler.
Tabii, ne böyle karşılıklı maddi manevi, hatta bizim kültürümüzün bir şeyi vardır çok güzel, sadaka kavramı. Ama bu böyle kafasına vurur gibi gidip bir paket atmak değil. Hatta fakir de zengine sadaka verebilir. Nasıl? Hoş bir yüzle, güzel bir selamla, güzel bir dua ile. O da bir sadakadır. Bakın, o kadar ince bir kültürün sahibiyiz ki zenginler, eşraf, beyleri, paşaları, ileri gelen eşrafı mahalle halkını çağırır evinde, onları Ramazan'da başta olmak üzere her zaman, zaman zaman yemekler verir, yemekler ikram eder. Onu verdikten sonra da onlara teşekkür eder, geldiniz, lütfettiniz der. Onlara giderken hediyeler verir. Başa kalkma yok, aksine diş kiranız der. Bakın, diş kirası kavramı buradan çıkmıştır. O kadar şükranla geleni onore eder ki,
tabii.
Alın size bir paket erzak değil. Onu aşağılarcasına bir şey değil.
Büyük bir incelik.
Tabii, geldiniz benim yemeklerim için dişinizi kullandınız, lütfettiniz. Onun karşılığında lütfen bu hediyemi kabul eder misiniz? Zenginin yaptığına bakın.
Evet.
Karşıdaki insan nasıl onore ediyor? Evet. Onu komşusu onun çünkü.
Tabii.
Onun için iyi şey düşünüyor karşılıklı. Veya eğitimli eğitimsizi bir arada alıyor. Esnafıyla eğitimlisi sohbet ediyor. Esnaf da çok eğitimli. Esnaf zaten eğitimden geçiyor lonca düzeninde. Zaten ciddi bir esnaf eğitimi var. Eğitimsiz insan yok. Yok, herkes eğitimli. Ve böylece ne oluyor? Herkes bir şekilde gelirli.
Evet.
Herkes eğitimli ve herkes sağlıklı.
Dayanışma var.
Evet, ruhen mutlu, fiziken sağlıklı, fizyolojik olarak. Bu toplum işte huzur toplumu.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Zira şu an geldiğimiz noktada da insanlar apartmanda birbirini gördükleri zaman selamlaşmıyorlar dahi. Belki hatırlarını sormayan, değil mi? Birbirini tanımayan, isimlerini bilmeyen, dediğiniz gibi az önce verdiğiniz örnek çok çarpıcıydı depremle ilgili
evet.
olarak. Ama bunun benzerleri günümüzde çok evet. fazla yaşanıyor. O yüzden dikkat çektiğiniz konu son derece önemli. Üzerine eğililmesi gereken, istenmesi, istetilmesi, özendirilmesi gereken bir konu. Evet. Çok mühim o yüzden.
İşte bu dolayısıyla yaşamamız gereken süreç, Türkiye'nin eksiği olan bir süreçtir bu. Bu anlamda bir şehir vizyonu önümüze koymamız lazımdı. Evet. Yoksa gökdelenlerle dolu bir yapı İstanbul olamaz. Bu beni üzüyor, çok üzüyor. İstanbul'a dikilen her gökdelen onun bağrına saplanmış bir hançerdir.
Evet.
İstanbul nasıl olmalıydı? İşte bu mahalleleri ortaya çıkarmalıydık.
Doğru, doğru.
Tarihi dokuyu ortaya çıkarmalıydık. Kültürü çıkarmalıydık. İstanbul olma bilincini çıkarmalıydı. Her yetişen birey çok iyi yetişmeliydi. Daha çocukluğundan itibaren tarihi dokuyla bütünleşmeliydi İstanbullu. O bilmeliydi ki Fatih Sultan Mehmet atını şurada denize sürdü. Gemiden karadan gemilerini şurada yürüttü. Kanuni sefere Topkapı'dan burada çıktı. Sultan Ahmet camiini burada, çeşmesini burada yaptırdı. İbrahim Paşa sarayını burada kurguladı. İşte Çemberli Taş şunun için yapıldı. Aksaray niye Aksaray oldu gerçekte? Bugünkünü kastetmiyorum. Yani veya Laleli nereden geldi bu isim? Sokullu kimdir? Neredendir? Nasıl Osmanlı olmuştur? Onun için bunları bilecek ki o duyguyu yaşasın. Fatih, büyük Fatih o kadar büyük ki, o kadar özgüveni yüksek ki öteleştirmeden İstanbul'u fethettikten sonra bir kişinin burnunu kanatmamıştır. Bakınız, bırakınız azınlıkları ötekileştirmeyi. Aksine Balkanlardan ve Anadolu'dan Ermeni, Yahudi, Rum eşrafı, sanatçıyı, sanatkarı toplayıp İstanbul'a getirmiştir ticaret erbabını.
Evet.
Ve İstanbul'u bütün dünyaya entegre, gerçek anlamda küresel bir imparatorluğun merkezi haline getirmiştir. Bu sadece askeri güçle değil, sadece zenginlikle de değil, her şeyiyle. Ve işte o süreç 2. Bayezid döneminde çok kurumsal bir hale gelmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde muhteşem bir güce, iradeye ulaşmıştır. İşte Kanuni dönemi o muhteşem başlamış gücün üzerine bir taç olmuştur.
Evet.
O büyük mimar Sinan ne büyük eserler ortaya kondurmuştur. Evet. Japonlar geliyor bugün, inceliyor Süleymaniye'yi, diyor ki bu kul yapısı değil, bu bir insan yapısı değil. Bunu nasıl yaptınız diyor, hele o devirde. Bir Sinan'ın yaptığı köprüye bakın, bir de şimdi betonla yapılan ucubelere bakın. Hiç karşılaştırmak mümkün değil. O kadar teknoloji, bilim ince güya gelişti. Yok. O Sinan'ın oturttuğu bir kubbe yok. O hesaplar yok ortada. Öyle bir hesap yapmış ki muhteşem. Sadece görüntü değil. İçinde şamdanlar yanıyor. O döneme göre mum sonuçta veya çeşitli is üreten yakacaklar, çıra vesaire veya yakıtlar. Ama o is caminin duvarlarına yapışmıyor. Öyle bir hava cereyan oluşturmuş ki alıyor kubbede topluyor onu. Hem camiyi kirletmiyor hem o toplanan isi mürekkep yapmada kullanıyor.
Olabilir.
Öyle bir akustik oluşturmuş başlı başına muhteşem. Cami bitmek üzere sultan soruyor. Diyor ne oldu cami filan çevresindekilere? Sinan diyor mimar başlıyor oturmuş. Nargile fokurdatıyor diyor caminin ortasında. Keş çatıyor filan. Çok kızıyor, bakıyor, gidiyor ki hakikaten öyle. Hikmetini soruyor. Nedir bu iş filan? Diyor ki akustiğine bakıyorum. Bu ses caminin her köşesinden aynı mı geliyor?
Olağanüstü.
Evet. Ve hiçbir ses sistemi, hoparlör sistemi olmadan imamın sesi, müezzinin sesi caminin her köşesinden aynı duyuluyor. Bu muhteşem bir şey değil mi? O mimariye girmeyeceğim. Bir taşını çekin cami yıkılır. Bu kadar muhteşem bir hesap. Böyle atalara sahibiz, böyle estetik duygusuna sahibiz. Ama bununla beraber o devrin şairine bakın, o devrin bilim adamlarına bakın, o devrin nice ileri gelen insanlarına bakın. Bir konferansımda o Süleymaniye Camii'nin imamının vasıflarını anlatmıştım. 6 dil bilecek, 6 ayrı ilme vakıf olacak, sadece dini ilimle değil, anatomi bilecek, tıp bilecek, vesaire vesaire. Demiştik ki hatta bir dostum, birisi dedi ki oradan konferansta, hiç unutmuyorum, böyle birisi olsa şimdi hemen profesörler yaparlar. Başka birisi müdahale etti, ne profesörü? Yok, başkanı yapmak lazım diye. Süleymaniye Camii'nin imamından bahsediyorum. Evet. Bu nedir işte? Deminki söylediğimiz konuya geliyoruz. İstanbul'da yaşayan her birey çok nitelikli olmalıdır. Acemi mimara İstanbul'da görev verilmezdi. Acemi bürokrata İstanbul'da görev verilmezdi.
Aslında efendim öyle bir perspektif, tarihi perspektif sundunuz ki, yani bir İstanbullu zaten tarihi derinliğine bu şekilde vakıf olsa buradan aldığı özgüvenle psikolojik bir güç de meydana getirir bu, öyle değil mi? Başlı başına bir şey. Çok derin bir ruh var.
Evet, işte onu demin söylemek istediğim bir şey oldu. Yeni yetişen bir genç veya bir çocuğumuz. Bir de şimdi dizilerle falan da besleniyor, bu güzel bir şey. Yanlış vesaire ayrı ama tabii bir ihtişam oluşturuyor. O büyük insanlar bunları yaptılar. O büyük insanlar o kadar güce sahip olmalarına rağmen zulmetmediler. Bakın ne kadar önemli bir şey. Asla zulüm yok.
Hoşgörü hakim değil mi?
Hoşgörü inanılmaz boyutta.
Uzlaşma kültürü.
Evet.
Bir arada yaşama kültürü.
Tabii dinler arası fark var. Sen şu dindensin diye bir zorlama yok. Cumalar cumartesi veya pazarı ezmemiş. Ezan sesleri, çan seslerini yok etmemiş. Herkes özgürce yaşamış ve İslam'ın farklı meşrepleri varmış. O meşrepler veya mezhepler o kadar iç içe, o kadar birbirini destekler şekilde yaşamış ki biri diğerinden daha üstünüm dememiş. Aksine diğeri daha üstün demiş. Bilgiye çok önem verilmesine rağmen işte diğeri benden üstündür demek edeple olmuş. Edebi bilginin, bilimin daha önüne geçirmişler. Hatta bir şey vardır. İlim meclisine girdim, ettim, kıldım talep. İlim çok gerilerde kaldı. İlla edep, illa edep diyor. O bakımdan yetişen insanlar o İstanbul kültürünün, o Türk kültürünün imbiğinden geçerek yetiştiği için hem bilgili olmuşlar, hem edepli olmuşlar, hem hikmetli olmuşlar. Yani alim olmanın yanında arif de olmuşlar. Zihinleri açık olmanın yanında, baş gözlerinin açık olmasının yanında kalp gözleri de açık olmuş. Ve böylece herkes birbirine gönlüyle sarılmış. Şimdi bakıyorum üzülerek, tabii birilerini kastederek söylemiyorum. Hakim olan genel kültürel dokumuz o kadar hoşgörüsü hale geldi ki. Liderlere bakıyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'den, Yunus Emre'den, Mevlana'dan söz ediyor. Ama inanılmaz bir kavga ortamı. Sanki Yunus Emre'den bahsederken sana bir yumruk atacağım gibi söylüyor. Mevlana'yı söylerken sana bir hançer saplayacağım gibi Mevlana'dan bahsediliyor. Bu değil ki. Onların gerçeğini özümsemek lazım. Ne diyor bu koca Yunus? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avulu aşı, yağ ile balede bir söz. Sözün öylesine söylemek lazım ki, baş kestirenin değil, kavga, savaş çıkaranın değil, savaşı durduranı, insanlar arası husumeti ortadan kaldıranı söylemek lazım. Sözün güzeli bu.
Çok doğru.
Böyle başlar, sözle başlar. Sözün sihri çok önemlidir. Ama bu bir mantalitedir.
Tabii,
bu bir anlayıştır, tabii. Bu bir kavrayıştır, bu bir
bunu
zihniyettir.
Bunu istemek gerekir, bu kaliteyi
tabii
ortaya koymak gerekir. Bu anlayışı
evet,
doğru söylüyorsunuz.
O bir kucaklamadır.
Evet.
Benden olan olmayan tabii ayrımı yoktur. Dikkat edersen ne dedim? Diğeri benden daha üstün diyor.
Evet.
Bir başka veliye, bir başka şeye, bir başka bilim adamına, bir başka otoriteye, bir başka bürokrata, diğeri o benden daha üstündür diyor. Ona gidin diyor. Bundan hiç gocunmuyor. Çünkü o kadar özgüveni yüksek ki, o kadar kendini aşmış ki, ona ihtiyaç hissetmiyor. Bugünkü zaten kültürel erozyonumuz, estetik erozyonumuz çorak topraklara benzedi. İklim değişti. Bakın Aylin Hanım, her iklimin bir bitki ürünü vardır. Kutuplarda tundra dediğimiz bodur küçük bitkiler yetişir. Çölde kaktüs yetişir. Siz çölde menekşe, gül, elma, meyve yetiştiremezsiniz. Onun için ona uygun iklim olması lazım. O bakımdan biz eğer bir Türk beyi gerçekte yetiştirmek istiyorsak, bir Türk hanımefendisi, İstanbul hanımefendisi yetiştirmek istiyorsak, o iklimi kurgulamak zorundayız. İstanbul hanımefendisi, İstanbul beyefendisi tipleri o iklimde, o kültürel, yaşar, o inanç iklimde mi yetişiyor. Doğru. Onun için çok önemlidir. Şimdi ailesini katlediyor insan, çıkıyorsunuz. Trafikte kızıyor, çıkıyor, tak tak tak ateş ediyor, 3 kişiyi öldürüp gidiyor. Veya eşini öldürüyor, dövüyor. Bunlar bazen televizyon programlarını seyrediyorum, bazı o gündüz kuşağı. Sırf yani ne oluyor diye inanamıyorum, bu biz miyiz diyorum. Bizde kadının inanılmaz bir yeri var. Kadın dövülmez, kadın baş tacıdır, bu olmaz ki. Böyle bir şey olamaz. Kadına el kalkar mı? Bu olmaz. Ama o kadar bir çorak iklim yaşıyoruz ki, hoyratlık dominant kültür haline geldi. Şimdi bakıyor adam siyasetçi kavga ediyor. O da aşağıda kavga ediyor.
Kesinlikle.
Yukarıdaki nezle olunca aşağıdaki zatürre oluyor.
Doğru bu söylediğiniz.
Tepedeki örneklik çok önemli.
Mesela nitekim sosyal medyaya baktığımızda bunun örneklerini çok keskin bir şekilde görüyoruz değil mi? Ama dediğiniz gibi önce tavanda bunun halledilmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Ki tavana yansısın.
Yine Oğuz Kağan'ın büyük bir şeyi var. Ben çok etkilendiğim bir hikaye, bir anekdot gibi birçok konferanslarda anlatıyorum. Kadına bakışı anlatıyor. Bizim tarihimizin de kadının önemi, evet, kutsiyeti. Diyor ki bir şölende yanında oturuyor eşi. Ben diyor hepinizin hanıyım. Hepinizin başıyım. Evet. Siz bana hanım diyorsunuz. Benim hanım da eşim diyor.
Çok güzel.
Ve eşe hanım demek oradan geliyor.
Evet, tabii.
O kadar değer veriyor. Hem bunu demer, bugünkü anlamıyla öyle kılıbıklık vesaire falan gibi
asla
çekilecek
değil,
bir şey değil.
Değil tabii ki.
O da karşılıklı saygısını ortaya koyuyor. Bu da bir özgüvenin zaten ifadesidir. Bunu diyen insan kendini yine aşmış insandır.
Kesinlikle.
Onun için biz işte İstanbul'umuzu da özetlersek bu anlamda kişi prototipi olarak ülkemizi de iyi eğitilmiş, estetik duygusu ve birikimi gelişmiş, bilimi olan, zenginliği olan insanlarla dolu, nitelikli insanlar topluluğu haline getirmeliyiz.
Haklısınız.
Bunu yaparsak o mutlu insanlar topluluğunu da oluştururuz. Onun için biz diyoruz ki toplumsal sistem olarak benim düşlediğim sistemde her şey özgürce, inanılmaz serbest ama 3 şey yasak olmalı diyorum. 1- Fakir olmak yasak. Peki nasıl olacak? İnsanlar, fakirlere hayat hakkı yok mu? İşte 2- Eğitimsiz olmak yasak. Ona geleceğim. 3-
Evet.
Hasta olmak yasak. Nasıl olacak? İşte burada devlete iş düşüyor.
Evet, ona zemin hazırlanmayacak değil mi?
Tabii. Devlete iş düşüyor. Evet. Yoksa fakir fukarayı ezmek anlamında değil.
Gayet.
Aksine. Devlet her şeyi bir kenara koyacak. 2-3 şeyi çok iyi yapacak. Çok şeyle uğraşıyor. Lüzum yok. İster Van'da doğsun çocuk, ister Hakkari'de, ister Edirne'de, ister Konya'da, ister Tonya'da. Türkiye'nin neresinde doğarsa doğsun, hatta yurt dışında doğmuş bir vatandaşımız bizim toplumumuz için çok kıymetlidir. Bir kere bunu bileceğiz. Yeni doğan bebek çok kıymetli. Neden? 1- önce şunu ifade ederek buna geçeyim. Bizim siyaset anlayışımız 3 temele kurgulanmış durumda. 1- Barışa dayalı. 2- Birliğe dayalı. 3- Bilgiye dayalı.
Çok önemli. Evet.
3B.
Evet.
Barış olmadan, kavganın olduğu yerde hiçbir şey olmaz. Asla.
Çok doğru.
Asla. Bugünkü kavga ortamı Türkiye'yi yiyip bitiriyor.
Evet.
Yiyip bitiriyor. Hiçbir şey yapamazsınız. Yapıyorum derseniz de bu mümkün değil. Birisi yaptığını diğeri bozar. Kavga negatif bir ortamdır.
Evet, evet.
Kavgayı ortadan kaldırmak yeter mi? Yetmez. Negatifi nötr hale getirmek demektir kavgayı ortadan kaldırmak. Peki
bir
devamı ne?
Gerekiyor.
Devamı birliğin sağlanması.
Evet.
Birlik nedir? Bu ülke insanının gelecek öngörüsü etrafında birleşmesidir. Yoksa tek tip insan haline getirilmesi değildir.
Evet, tabii.
Farklılıklarımız olacak. Etnik, din, dil, meşrep vesaire olsun, olmalı.
Tabii ki, tabii.
O bizim zenginliğimiz.
Tabii, zenginlik.
O bizim muhteşem zenginliğimiz. İşte onu iyi kurgulayarak o birliği bir gelecek ortak paydasında buluşturmalıyız. Bu nasıl olacak? Bilgiyle. İşte bilgiyle yönetilen bir devlet, bilgiyle yönetilen bir ekonomi, bilgiyle yönetilen bir toplum, bilgiyle yaşayan bir toplum olmalıdır. Bunu ne sağlayacaktır? İşte eğitim sağlayacaktır. Bakın.
Tabii. Edebe dikkat çekmiştiniz. Bu da aslında manevi bir eğitimin de neticesi.
Her türlü eğitim.
Her türlü eğitim. Yani pozitif ilimler olacak ama aynı zamanda...
Her türlü eğitim. Evet. Bakın, öğrenmek. Şimdi İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. İslam'ın şartı 5 olur mu ya? Ne demek 5? Bana göre bir numaraya yazılacak olan, tabii kelime-i tevhidden sonra, eğitimdir, ilimdir. İlk ayet oku üzere gelmiştir. Oku,
evet.
Oku. İlim kadına da erkeğe de farzdır. Kur'an okuyla başlar. Oku. Hazreti Peygamber ilim Çin'de bile olsa gidip öğrenin diyor. İlim müminin yitik malıdır diyor. Bu ne demek? Dini ilimler mi kastettiği? Kendisinin olduğu yerde gidin din içinden öğrenin der mi? O evrensel bilimi kastediyor. Evrensel bilgiyi kastediyor. O kadar kendini aşmış ki orada ona geleceğiz. Bilgi neredeyse gidip alın diyor. Burada kompleksi lüzum yok.
Evet.
Gelişmek
tabii
için
ki, gayet tabii.
Bilgili olun. İşte o temel üzere atılan o yapı, bakın 632 peygamberimizin vefatı 20 yılda, 25 yılda küçücük Medine şehir devleti bir taraftan Atlas Okyanusu'na ulaşmıştır. Bir taraftan Orta Asya, Maveraün Nehri'ne kadar gitmiştir. Bütün İran'ı, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı içine alan büyük, dev bir uygarlığa ve imparatorluğa dönüşmüştür. İşte o doğru kurguyla olmuştur bu.
Tabii.
O inançla, sadece savaş değil, o insanlık kurgusuyla. Çünkü gidilen her yerde bu istenmiştir. Osmanlı'da, Selçuklu'da bu kurguyla devam ettiği için bizim şehir kültürümüz ortaya çıkmıştır. Selçuklu büyük bir yurt aramıştır. Çok özetle söylüyorum. Tabii. Anadolu'yu Tuğrul ve Çağrı Beyler, gani gani rahmet olsun onlara, demişlerdir ki Türk'ün hedefi Anadolu'yu yurt tutmaktır. İşte arkasından gelen Alparslan, Büyük Sultan, Gazi Sultan Alparslan Malazgirt'te 1071'de Anadolu'nun kapılarını açmıştır. Ve o tarihten bu tarihe ebedi Türk yurdudur bu topraklar.
Tabii.
Bunu yaparken gelip yakıp yıkmamışlardır. Onlardan önce, askerden önce Orasan erenleri gelmiştir. İlim erbabı gelmiştir, dervişler gelmiştir, sanatkarlar, zanaatkarlar gelmiştir.
Aslında bu şekilde Anadolu Müslümanlığı da değil mi? Türk Müslümanlığı tabii, da oluşmuş bir yerde.
Evet, Anadolu'ya girerken böyle bir sel gibi girip tahrip edip, yakıp, yıkıp, alıp götürmemiş. Böyle uysal insanlar gibi, evet. Kılıçları çok keskinmiş ama yürekleri çok uysal, zalime karşı keskin, mazluma karşı bir pamuk yumuşaklığı içinde ve hiçbir şehir yakıp yıkılmamış. Bakın, gelinen noktada bu toprakların binlerce yıllık birikimi asla inkar edilmemiş, asla düşman görülmemiş. O da işte kendini aşmışlığın ifadesi, öyle bir özgüvenin ifadesi. Gelmiş kendi kimliğiyle bu toprakların kimliğini, birikimini harman etmiş. Harman. Bu işte estetik üzerine kurulmuş, bu bilim üzerine kurgulanmış, bu aynı zamanda gönül zenginliği üzerine, ilimle beraber hikmetin üzerine kurgulanmış, bu bir imparatorluk dokusu üzerine kurgulanmış, Anadolu Selçuklu medeniyeti oluşmuş. Bu medeniyet işte bakınız Avrupa aydınlanmasından 300 yıl evvel dünyayı aydınlatacak Anadolu aydınlanmasının ışıklarını yakmıştır. İşte Hacı Bektaş Veliler, evet. Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Koneviler, Edebaliler, nice nice gönül sultanları, nice nice ilim erbabı, nice nice emirler, beyler, paşalar, sultanlar bu iklimde yetişmiştir. İşte Anadolu aydınlanması dünya aydınlanmasının öncüsü olmuştur.
Evet, evet.
Bu topraklarda olmuştur bu. Biz buna iftihar etmeliyiz. Bizim mazimiz bu birikimlerle dolu. Ve o birikim, o Selçuklu birikimi Osmanlı ile beraber muhteşem bir devlet yapısına bürünmüştür. tarihin kaydetmediği bir ihtişamdır o. Bir daha kaydeder mi onu da bilmiyorum. Evet. Ama muhteşem bir devlet yapısı. O enerji Balkanlara gitmiştir, Kafkaslara gitmiştir. Bütün Orta Doğu'yu sarıp sarmalamıştır. Ve o hoşgörü yapısı, o Bektaşi kültürü.
Evet. Sevgi ve saygının hakim olduğu bir toplum.
Aynen. Yani. Hiç asla ötekileştirme yok, tabii. Asla aşağılama yok. Çünkü öyle bir estetik duygusu, öyle bir naivlik var ki biz nasıl hoyrat olabiliriz? Bugünkü takdim edilen İslam'a bakın, bir de Hazreti Peygamber'in tabii. O muhteşem hassasiyetine bakın. Mesela iki şey anlatacağım. Bir ölü köpek varmış, herkes aman leş ne kadar kötü kokuyor falan derken o da diyor ki niye hep kötü tarafına bakıyorsunuz? Dişleri ne güzel, şu dişlerini övsenize
evet,
diyor.
Evet. Çok güzel bir örnek. Çok önemli.
Niye kötü tarafına evet, bakıyorsunuz? Evet. Ne güzel övülecek bir tarafı var diyor. Başka bir şey, kedi uyuyakalıyor hırkasının üstünde. Kediyi uyandırmıyor. Hırkasını kesiyor, kalkıp namazına geçiyor. Namaz
o
saati geldi halde.
Bir incelik, olağanüstü ya, bir incelik.
Böyle bir hassasiyeti evet, evet, evet. Bizim örneğimiz varken
tabii.
Biz nasıl hoyrat olabilir? Tabii. Nasıl kafa kesebiliriz? Daha ötesi nasıl kalp incitebiliriz? Yok. Tabii. Zaten incinsen de incitme tabii. Kültürü, hassasiyeti tabii. Bizim özümüzdür. Şimdi o kadar gönül insanlarının oluştuğu bir yerde hiç kötü bir şey olabilir mi? İncinmiyorsunuz. Hatta incinmeseniz de diyelim, incitmiyorsunuz. Bu toplum işte huzur toplumudur. Tabii. Bu toplum barış tabii. Toplumudur. Bu toplum sanat, uygarlık toplumudur, hoşgörü toplumudur ve gerçek anlamda huzur toplumudur. Bugün benim üzüldüğüm şeylerden birisi işte nedir? Avrupa'nın en büyük adliye binasını yapıyoruz diye övünüyoruz. Halbuki bizim üzülmemiz lazım. Demek ki her şey asayiş kötü. Buna rağmen adliyeler yetmiyor. Hakimler kaç sene sonraya davaları, duruşmaları tehir ediyorlar. Hapishanelerle övünüyoruz. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum.
Haklısınız.
Demek hapishaneler dolu. Bir af çıkarıyoruz. 3 gün sonra tekrar doluyor.
Tabii.
Bu bize yakışıyor mu? Hastaneler, büyük hastane yapıyoruz diye övünüyoruz. Bu yanlış. Hayır. Hastanelerle övünemeyiz. Bir tek hastamız yok diye övünebiliriz. Bir tek fakirimiz yok diye övünebiliriz. Yoksa milyonlarca erzak dağıtıyoruz diye övünemeyiz. Onun için diyorum. Fakir olmak yasak. Birisi fakirse bakılacak. O kişinin suçundan mı, devletin suçundan mı? Devletin suçundansa ona prim ödeyecek. 2, eğitimsiz olmak yasak dedik. Tekrar o noktaya dönüyorum.
Evet.
Herkes bomba gibi eğitilecek. Dünyanın en ileri eğitim düzeni bizde olacak. Daha 3 yaşından itibaren eğitim başlayacak. 3 yaşından itibaren kabiliyet testi yapılacak. Bu çocuğun kabiliyeti ne yönde? Sanat mı, spor mu, bilim mi? Organizasyonel mi, dışa dönük mü, içe dönük mü, ne? 6 yaşında, daha 3 yaşından itibaren, daha 6 yaşına kadar çocuk 30 sene sonra icra edeceği mesleğinin oyuncaklarıyla oynamaya başlayacak. İlkokul temel eğitim olarak sanat eğitimi, spor eğitimi, bilimsel altyapı, estetik altyapı, insanlık altyapısı, huzur altyapısı, dostluk, kardeşlik altyapısı. Bizim kültürümüz, milli kültürümüz, manevi kültürümüz, evet. Evrensel kültür, bu tohumlar atılacak.
Bunlar kesinlikle ütopya olarak görülmemesi gerekiyor. Son derece önemli çünkü
kesinlikle.
Kendi tarihsel ve kültürel kodlarımızda az önce siz çok muhteşem bir şekilde ifade ettiniz. Bunların hepsi var. Dönüp orada baktığımız zaman ve onu örnek aldığımız ve buna özendiğimiz takdirde bu olacaktır.
Kesinlikle.
Yeter ki isteyelim.
Tabii, kesinlikle. Ve ortaokul lise seviyesi olarak da mesleki eğitimin giderek öne çıktığı eski lonca sistemiyle bugünkü modern eğitimi mix karma yaparak ideal bir eğitim düzeni oluşturacağız. Lise seviyesini bitiren gençlerimizin %80'i asgari seviyede meslek lisesi mezunu, yani bir meslek sahibi olacak. Bugünkü gibi iptidai şartlarda değil. Ben eğitimin başarısını nasıl anlarım? Eğer meslek eğitimi veriyorsak şuna bakarım. Meslek lisesini bitiren daha 18 yaşındaki gencimize Japonya'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan iş teklifleri geliyor mu, gelmiyor mu?
Evet.
Ha, geliyorsa ben ona iyi eğitim veriyorum.
Çıtamızı yüksek tutacağız demek.
Kesinlikle.
Evet.
Dünyanın en ileri dedim.
Evet.
Nedir? Robot, Neyse yani tek tek uzatmayalım. Bir başka bir programda işe ona spesifik değinebiliriz. Ekonomi ve eğitim şeyine. Dolayısıyla ne oluyor? İyi eğitim, meslek eğitimi, üniversite eğitimi dünyanın en ileri düzeyinde olması lazım ve yönetici sınıf yetiştirmesi lazım. Evet. Araştırmacı, bilim adamı, dolayısıyla Ar-Ge. Dünyanın en ileri bilim insanı bizde olmalı. Bugün biz Ar-Ge seviyesinde 160-170'lerdeyiz. Zaten 186 kayıtlı ülke var. Yani çok utanılacak bir şey. Kendi diliyle öğrenmede 45. seviyedeyiz. Bu olmaz. Haklısın. Yazık, günah bu ülkenin insanlarına. Bu ülkeden bir katma değer, bir zenginlik oluşur mu? Oluşmaz. Onun için diyorum, fakir olmak yasak derken fakirleri değil. Ben gencime daha çocukluğundan itibaren karma ve yaygın eğitimde de insanlarımızı meslek sahibi yaparak onların çok para kazanır hale getirilmesini sağlamalıyım devlet olarak.
Evet.
Yapacağım iş, en önemli ayak bu. İkincisi, hasta olmak yasak derken ben insanımın, halkımın kötü beslenmesinin önüne geçmeliyim. Eğer bir insanın hasta olmasının sebebi devletse, devlet o insana tazminat ödeyecek. Öyle çok hastane açıyorum diye övünemeyiz. Doğru değil. İşte biz sosyal devleti bu anlamda şöyle tarif ediyoruz Aydın Hanım. Aktif sosyal devlet diyoruz. Aktif sosyal devlet, halkını perişan edip ona yardım eli uzatan devlet değildir. Halkını fakirleştirsin, erzak göndersin. Halkını işsiz bıraksın, para vermeye çalışsın. Halkını hasta etsin, hastane yapmaya çalışsın. Aktif sosyal devlet bu değildir. Biz bunu istemiyoruz. Bizim anladığımız manada aktif sosyal devlet, halkını iyi eğiten, halkını fakir bırakmayan, halkını asla hasta olmasına fırsat vermeyen devlettir.
Peki efendim, oraya girmek istiyorum izninizle. Çok muhteşem bir yüksek kalite anlayışı ortaya koydunuz. Gerçekten hayranlıkla dinliyorum sizi ve hepsine, her satırına katılıyorum kesinlikle. Biraz da şeye değinsek, eski İstanbul'da yine bahsederken, mesela şöyle anlatırlar büyüklerimiz. Beyoğlu'na bir çıkarlarmış mesela, değil mi? Hanımlar olsun, erkekler olsun, tepeden tırnağa müthiş bir zevk sergilerlermiş. Estetik, sanat olarak, yenim kuşam yansıması olarak.
Tabii.
Müthiş bir görsellik varmış orada. Günümüze geldiğimizde ileri gitmek gerekirken maalesef bakıyoruz, yani son derece özensiz bir yapı görüyoruz ki bunu programın başında sizinle sohbet sırasında rahmetli Atatürk'ten bahsettik, o dönemden bahsettik. Yine aynı kalite anlayışını, zevk anlayışını onun döneminde, onun etrafındaki insanlarda da görebiliyoruz. Bu yönde de yine bir şeyler yapılması gerekmiyor mu?
Tabii zaten az önce de bahsettiğimiz konularda
bunun içinde mutlaka bir detaya girelim istiyorum.
İstanbulluyu söyledik.
Evet.
Aklı selim, hissi selim, zevki selim sahibidir dedik değil mi?
Bunu biraz açmanızı ben rica edeceğim.
İşte böyle olunca zaten zevki selim estetik sahibi, bilgi sahibi, kültürlü. Bunun tabii sonucu nedir? Bir insan bu giyimine yansır. Bu lüks giyinmek değildir. Temiz, derli toplu bu konuşmasına yansır. Maganda kültürü olmaz. İşte o kültür, o bahsettiğimiz Osmanlı'da öylesine bir estetik gelişmişti ki kurulan vakıflar, bakın sokakta bir tükürme olmasın diye böyle külle dolaşan insan şey varmış, insanlar, görevliler varmış ki hemen hijyen olsun diye bir şey olursa hemen üzerine korlarmış. Bakın hizmetçi kızların, kadınların çalıştıkları evlerde kazara verdikleri bir hasar varsa ev sahipleri onları incitmesin diye onların o hasarını tazmin eden vakıflar kurulmuş.
Çok derin bir ahlak bu. Benzeri, eşi benzeri bence görülmemiş bir ahlak olabilir.
Evet. Kuş evleri yapılmış. Göçmen kuşlar, hayvanlar korunmuş.
Evet.
Solucanın hakkı korunmuş. Affedersiniz, bir eşeğe fazla yük yüklememe kanunları çıkarılmış. Daha ne diyeyim ben? O kültür o insanı doğuruyor. O kültür gidip de popüler kültürün bütün değerlerimizi kasıp kavurduğu, inanç değerlerimiz, estetik değerlerimiz, şehir değerlerimiz gitti. Yerine işte kadını hor gören, birbirini hor gören, hak hukuk tanımayan bir yapı gelince işte çorak topraklarda ne yetişirse o yetişmeye başladı. Şimdi bir ülkede siz 50 yıl, 40 yıl tıp fakültelerini kapatın. hiç doktor yetiştirmeyin. Nasıl tipler yetişir? İşte sağda solda kaçak, insanları tedavi etmeye kalkan cahil cühela insanlar çıkmaya başlar.
Tabii.
Bu üzücü bir şey.
Evet.
Onun için bu o insanların kusuru değil. Çocuklar sokağa terk edilmiş. Verilen eğitim şekli bir eğitim. Ruh eğitimi yok. Halbuki zihin eğitimi, ruh eğitimi, beden eğitimi birlikte olmalı. Dolayısıyla da zihin sağlığı, ruh sağlığı, beden sağlığı birlikte gelişmeli. Böyle olduğu zaman, şehre çıktığımız zaman herkes birbirine selam verir.
Tabii.
Hayır, önden siz buyurun denir. Beylerbeyi insan eskiden anlatırken, içinde yaşadığımız bu bölge, değil mi? Beylerbeyi vapuru hep geç kalırmış. Niye? Oraya binerken insanlar hep efendim önden siz buyurun diye birbirlerine temenni yaparlarmış. Birçok şeyde de böyle. Bu bir hak vermedir. Bizim kültürümüzün yine çok sevdiğim veciz bir ifadesi vardır. Hak deyince akan sular durur. Şimdi gücü yeten yetene olmuş. Olmaz. Kul hakkı her şeyin üstündedir. Kul hakkı deyince kimse artık söz söyleyemez. Kul hakkının içinde her şey var. Evlat hakkı, eş hakkı, ana baba hakkı, komşu hakkı, şehirli hakkı, hem şehri hakkı, ortak vatandaşlık hakkı, millet olma hakkı, insan olma hakkı. Yani bir dünyayı paylaşma noktasına kadar. Yoksa bugün ne yazık ki kapitalist ahlak her şeyi sarmış, sarmalamış, zalimleşmiş.
Doğru.
Gücü varsa zalim, mazlumu eziyor.
Vahşi kapitalizm.
Vahşi kapitalizm. Biz kapitalist ahlakı reddediyoruz.
Tabii ki.
Bu olmaz. Şehirlerimizi bu kapitalist ahlakla yok ediyoruz. Kültürümüzü bu kapitalist kültürle yok ediyoruz. Materyalist kültürle yok ediyoruz. İnsanımızı bu bakış açısıyla kahrediyoruz, yok ediyoruz. Ne var? Birbirimizi sevelim, selam verelim, hak verelim, destek olalım, paylaşalım. Ne kaybederiz? Sevelim, sevilelim. Bu biz buyuz.
Tabii.
Bugün yaşadığımız tablo biz değiliz. Bugünkü siyasetçi tipi biz değiliz. Bugünkü bilim adamı tipi biz değiliz. Bugünkü şehirli tipi biz değiliz. Biz olamayız, biz böyle değiliz. Biz yitik hazinemizi ayağa kaldırıp tekrar o hazineyi gün yüzüne çıkarmakla mükellefiz. Aylin Hanım, bir konuya daha parmak basacağım bu vesileyle. Hı. Dünyada belli milletler vardır. Küresel misyonu olan.
Evet.
Bu çok değildir. Birdir, ikidir, bilemediniz, üçtür. İşte Türk milleti, bu toprakların insanı, bunun birincisidir. Yani küresel misyonu olan bir milletiz biz.
Doğru. Lider hangi milletiz?
Kesinlikle.
Evet.
Gidip dünyaya hakim olalım, asalım, keselim,
değil.
Hakim olalım anlamında değil.
Hadimlik belki ama...
Hadimlik belki çok güzel,
evet.
Ama o hikmeti göstermede,
evet.
ilmi göstermede, insanlığı göstermede, Mevlana olmayı, Yunus evet. olmayı, Hacı Bektaş olmayı, hatta Pir Sultan Abdal olmayı,
evet. Evet.
Konevi olmayı, İbrahim Hakkı olmayı göstermede, Edebali olmayı, Gül Baba olmayı, Karacaahmet Sultan olmayı göstermede biz misyon sahibiyiz.
Bu söyledikleriniz efendim, özellikle de şu son günlerde Güneydoğu ile ilgili olarak yaşanan bir takım sorunlar sizin de bildiğiniz üzere cereyan ediyor. Bu söylediğiniz, anlattığınız değerlere, anlattığınız kavramlara özellikle içinde bulunduğumuz günlerde daha da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki Türkiye yakın tarihimize baktığımızda işte belli provokasyonlarla hep gündeme gelmiş. Alevi-Sünni çatışması yaratılmaya çalışılmış. Türk-Kürt Suni kavga oluşturulmaya çalışılmış. Belli eskiden 12 Eylül öncesine baktığımızda sağ-sol kavgası varmış. Hep bunlar dönüp dolaşıp aynı şekilde pişirilip belki önümüze getirilmeye çalışılmış. Fakat geldiğimiz son noktaya baktığımızda da dünya devletlerinin de tabii ki derin devletlerinin, gizli servislerin de desteğiyle malum terör örgütünün ülkeyi bölmeye yönelik çalışmaları aktif durumda. Her geçen gün Güneydoğu'muzla ilgili olarak gelen haberler tabii ki bizi endişelendiriyor. Özellikle sizin bu anlattığınız perspektif, derinlik, gerçekten buna çok ihtiyaç olunduğu günlerde olduğumuzu düşünüyorum. Bununla ilgili biraz mesaj verebilirseniz efendim, programımızın sonuna geldik çünkü.
Evet, çok hassas bir konu. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi. Biraz evvel söyleye geldiğimiz konular var değil mi? Bizim insanımıza yakışan tabii. budur diye. Selçuklu'dan itibaren hatta daha öncesi bu toprakların gönül dokusu ile işlenmiş. Özellikle Güneydoğumuz dünyanın sahip olmadığı insanlık birikimine sahip. Dünyanın başka bir toprak parçasında bu yok.
Kadim medeniyetlerin olduğu.
Kesinlikle yani. Mardin'den, Siirt'ten, tabii. Van'dan başlayın Hatay'a kadar. Sadece Güneydoğu. Bütün bu tabii. Anadolu coğrafyası. Adıyaman'ıyla Konya'ya, Trabzon'a kadar her yer yani. Şimdi demin söylediğimiz o bizim kadim kültürümüzün etkileri kaybolup hoyrat kültür kendi insanını üretmeye başlayınca bu her alanda uç vermeye başlamış. Siyasette de o tip, kültürel dokuda, ticarette siyasetçi bağırıyor, çağırıyor. Benim insanım yerine benim Kürdüm, benim Türküm, benim Alevim, benim Sünnüm, benim Lazım, benim Çerkezim. Olmaz ki. Senin Kürdüm, benim Kürdüm olabilir mi ya? Senin Türküm, benim Türküm olabilir mi? Burada hepimiz bu coğrafyada yaşıyoruz. Hepimiz bir vücudun parçalarıyız. O vücut birbirini tamamlıyor. Senin gözün, benim gözüm. Bir göz sağ göz, sol göz. Bir gözü oyalım. Kim kaybediyor bir göz oyunca? Gene bu vücut kaybediyor. Bir kolu keselim. Kim kaybediyor? Sağ kol, sol kola düşman olabilir mi? Bir kere problemin özünde, temelde bu var. Ben Güneydoğu'ya da çok gittim. Oradaki inanılmaz birikim, o Hasankeyf, Urfa, Mardin, Diyarbakır. Bakınız buralar tarih boyunca hem ticaret merkeziydi, hem ilim kültür merkeziydi, hem zanaat merkeziydi, hem sanat merkeziydi. Musikisi, telkarisi, ipekçiliği vesaire vesaire. Bir kere bunları öldürmüşüz. Bu insanlar aşı yok, eşi yok, işi yok. 25 yaşına gelmiş, Türkçe bilmiyor, bir eğitimden geçmemiş, bir iş bulamıyor. İşte bunun altyapısı temelde bir kültürel altyapısı. Çökertmişiz. Ortak yaşama kültürü. Evet. Bunu canlandıracağız. İki, ekonomik altyapısı. Zenginlik gitmiş, fakirlik gelmiş. Zenginlik üreteceğiz. Bu var, bu topraklar buna sahip. Yer altı, yer üstü. Benim çok ilginç teorilerim var. Bir gün başka bir programla onu karışarım. Güneydoğu'yu dünya altın ticaretinin merkezi yapmak var. Dünya el sanatlarının merkezi yapmak var. Dünya genetik biliminin merkezi yapmak var. Ve dolayısıyla bir, ben o insanı iyi eğitirsem, meslek sahibi yaparsam, Ar-Ge üreten, bilim üreten insan yaparsam, o insanın mutlu bir yuvası olursa, ülkesiyle onur duyarsa, aşağılama diye bir şey olmazsa, devletiyle, vatanıyla, toprağıyla gurur duyarsa ayrılma diye bir şey olabilir mi? Ama şimdi bölmenin iklimini oluşturuyorlar. Ne yazık ki büyük ülkeler Osmanlı'yı nasıl parçaladılar, bizi birbirimize düşürüp yok ettilerse şimdi aynı parçalama senaryosu tekrar gündemde, bunu unutmayalım.
İşte bu yüzden de birlik beraberliğe çok ihtiyaç olunan günler değil mi?
Kesinlikle. Evet. Şunu bilmemiz lazım. İnanın Türk-Kürt kavgasının sonu veya doğulu batılı hiç kimseye faydası yok.
Tabii ki.
Herkes iyi bilsin. Allah korusun, hiç temenni etmiyoruz. Ama Ankara Konya kalsa, Ankaracılar Konyacılar diye bölecekler bunlar. Bu kadar, bunu bilelim.
Tabii. Oyuna gelmeyelim.
Evet, bu oyuna gelmeyelim. Yanlış çözümlerle enerjimizi yok etmeyelim, birbirimizi yok etmeyelim. Kurgu bu. Şimdi bir bina düşünün, büyük bir bina, büyük bir okul faraza. Sınıflarda farklı insanlar var. Ama merkezi bir yayın var, her sınıfta hoparlör. Sakın koridora çıkmayın, çıkarsanız öteki sınıftakiler sizi dövecek, öldürecek. Şimdi herkes bu korkuyla başlıyor. Her çıkan sınıftaki öğrenciler veya insanlar bu duyguyla koridora çıkıyor. Ya, yan sınıftaki beni öldürmeye çalışacak. Böyle bir şey yok. Birileri bize bunu telkin ediyor. Sizi yok ediyor. Ve bir takım tahriklerle de bu zemin hazırlanıyor. Hayır, bu oyuna gelmeyeceğiz. Asla, asla, lütfen. Bundan kimse fayda görmez. Nasıl Orta Doğu bugün acı çekiyor?
Tabii.
Var mı? Türk-Arap düşmanlığını aşıladılar bir zamanlar. Araplara dediler ki Türkler size eziyet ediyor. İngiliz politikaları veya propagandaları veya Batı propagandaları neyse, Türklere dediler ki pis Arap, bunlarla mı şey olacaksınız? Yıllarca bu telkin edildi.
Doğru, evet.
Bu bizi düşmanın, niye düşman olalım, böyle bir şey yok.
Yaşanmışlıklardan ders almak gerekiyor. Tarihin tekerrür etmesinin değil mi?
Kesinlikle.
Önüne geçmek gerekiyor. Evet.
Şimdi Şii, Sünni ateşi körükleniyor.
Tabii, doğru,
yazık günah, gidin bakalım, bütün İslam coğrafyası kan ağlıyor. Pakistan'da iç savaş, Afganistan'da iç savaş, Bengaldeş iç savaş, Afrika'daki İslam ülkeleri fakir, fukara, çökmüş, hastalıklar kol geziyor. Irak, İran, Sudan, her taraf. Ya iç kargaşa, ya iç savaş. Ya bakın, Allah aşkına üzülüyorum. Tabii ki temenni etmiyorum. Dünyada hiçbir milletin evladı ölmesin. Ne Amerikan, ne İngiliz, ne şu ne bu. Ama güya Amerikan işgali var, değil mi? Suriye'de savaş var. E duyuyor muyuz ya? Bir tek Amerikan askeri ölüyor, bir tek İngiliz askeri ölüyor diye bir haber var mı? Ama her gün bu coğrafyada...
Çünkü Müslümanlar değersizleştirilmiş.
Değersizleşme ve birbirine düşürülmüş.
Tabii,
kod
tabii.
Birbirine. Tabii. Düşman birbirimizi yok ediyoruz.
Tabii. Son cümlelerinizi alayım efendim.
Ve dolayısıyla ben tabii ki tekrar ediyorum, gerek dünya barış açısından. Amerikan insanı da mutlu olsun. Çünkü oradaki insanlar da aldatılıyor.
Tabii ki, tabii ki. Gayet tabii. Herkes
İngiliz de mutlu yaşasın, Fransızı da, herkes, bütün dünya insanlığı. Ama biz de mutlu yaşayalım. Bizim üzerimizde oyunlar oynanmasın.
Tabii.
Biz de oyuna gelmeyelim. Biz oyuna geldiğimiz sürece oyun oynanmaya devam edecek. Bunu unutmayalım. O bakımdan benim aziz milletimden arzum, bir kere siyasetçilerden taleplerimiz artık nasıl bir gelecek vizyonu ortaya koyuyor, nasıl bir gerçek hoşgörü yapısı ortaya koyuyor, bu milleti dünyayla kim iyi yarıştırır, buna bakalım. Ve kenetlenelim, gerçekten lafın gelişi değil. Hepimiz üstümüze düşen neyse bunu yapalım ve yeni bir Türkiye'yi inşa edelim, yeni bir siyaset anlayışı geliştirelim, yeni bir devlet yapısı geliştirelim, yeni bir ekonomik yapılanma geliştirelim, yeni bir sosyal doku oluşturalım. Bu yapıyla gerçek anlamda küresel misyonumuzu da hazırlayarak ve hatırlayarak yeniden dünya sahnesine çıkalım. Şunu istiyorum. Dünya her gün uyandığında acaba bugün Türkler yeni ne icat ettiler desinler.
İnşallah.
Bugün yeni ne gibi bir huzur oluşturdular desinler. Ve dünya huzur aramaya Türkiye'ye gelsinler. Şimdi Hindistan rahiplerinde, Tibet'te
evet.
Falan. Ya burası, burası.
Evet.
Bu topraklar.
Çok doğru.
Bizim kültürümüz, huzur iklimi. Dünya buraya gelsin huzur aramaya. Ben bunu istiyorum. Şimdi Türkiye sanki birbirine düşmüş. İç savaş, kargaşa. Her gün şehirlerde yakıp yıkmalar. Yazık, yazık, yazık. Ben kahroluyorum. Şahsım adına hiçbir talebim yok. Hiç. Ülkem adına, insanımız adına. Yakışmayandan aşalım. Bu millet, büyük millet, lütfen bunu hatırlayalım. Bundan vazgeçmeyelim. Asla.
Çok güzel temennilerde bulundunuz. Hepsine katılıyoruz. İnşallah Allah dua kabul etsin bunları da.
İnşallah
bize olduğunu göstersin. İnşallah. Tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok nazik ev sahipliği yaptınız.
Sağ olun.
Çok hoş.
İnşallah başka programlarda yine sizi ağırlamayı çok isteriz.
İnşallah.
Arzu ederiz. İnşallah. Efendim, bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.